Ayrım 5.
Minicik yüreğim küt küt atıyordu. Çuvala baktım, hınzır çuval daha da büyümüştü gözlerimde. Abim, sıra bende, dedi. Bu kez bir gezgin satıcı çuvalı yerden kaldırıp abimin sırtına verdi. Abim çuvalın altına girince yengeçler gibi yan yan yürümeye başladı. Çuval kaldırımdan yana sarkınca o yola doğru fırlıyor, o kaldırımdan yana sapınca bu kez çuval yola doğru fırlıyordu. Sanki dans ediyorlardı çuvalla, çuval dansı. Lan çok ağırmış be, dedi. Sonunda kaldırımın birine tökezledi, kendi bir yana, çuval bir yana. Güldük. Çuvalı sokağın ortasında çekip kıyıya koyduk. Abim, kardeş, dedi, biz en iyisi bunun 50 tanesini buraya dökelim. Ben de başında bekleyeyim, sen 50 tanesini doldur, çuvala al git eve. Sonra çuvalı getir, öteki 50 taneyi de ben götüreyim. Ahmet Efendi'nin kafası değirmen gibi çalışan akıllı çocuklarına 40.000 kez maşallah. Darı çuvalının iplerini çözdük. 50 tanesini sayıp duvarın yanına yığdık. Geriye kalan darıları büyük bir iştahla sırtladım. Bilmiyorum artık yolda kaç mola verdim, eve geldiğimde tere batmıştım. Ayak parmaklarımın ucundan bile bıcır bıcır terler akıyordu. Tere karışan toz kapkara yapmıştı ayakkabısız ayaklarımı. Turumbayı çektim, kana kana su içtim. Çuvalı boşalttığım gibi tekrar abimin olduğu yere koşmaya başladım. Ya caminin oraya. Ah anacığım, anacığım olsaydı şimdi çoktan darılar haşlanmış, alışverişe çıkmıştım bile. Abimi bıraktığım yere vardığımda ne abim vardı ne de darılar içimden. Çuvalı nereden buldu da ardım sıra geldi diyordum ki oradaki kapısının önünü sulamakta olan berber, aldı götürdüler onu, dedi. Nereye, diye sordum. Hiç, dedi adam. Çarşı ağası geldi, kızdı, bağırdı, çağırdı. Burada darı kebabı satmak yasak, dedi. Sonra bizden bir çuval istedi, doldurdu darıları içine, yükledi o çocuğun sırtına, gittiler. Zavallı abim, kim bilir çarşı ağasının önünde durup dinlenmeksizin nasıl götürmüştür o darıları. Ama nereye gittiler ki? Nereye götürdüler denemmi kardeşimi? Nereye olacak? Belediyeye. Belediye, öyle bir bina biliyordum. Koşmaya başladım. Ya abime dayak atarlarsa, ya abime bir şey yaparlarsa, ya darımızı geri vermezlerse? Belediye binasına vardığımda abimi kapıda ağlar buldum. Lan kardeş, aldılar lan darıyı. Çarşı ağası mı? He, demedin mi sen, biz burada darı kebabı satmıyoruz, eve götürüp kaynatıp satacağız diye. Dedim kardeş, vallahi billaha dedim. Ne dedi? Ağzına sıçarım dedi. Siz zaten hep böylesiniz, dedi. Biraz sonra da mangalı alır gelirsiniz, dedi. Nereye bıraktın darıları? İçeride şişman bir herifin odasına. İçeriye girsem mi, girmesem mi diye belki 10 dakika düşündüm. Yalvardın mı şişmana? Tir şuradan, dedi. Belediye binasından içeri daldım. Abim, gel gitme lan, döver mever o göbekli, dedi. Gideceğim. Vermez ki, vermesin. Sen söyle hangi tarafta? Nah, şuradan gidince solda büyük kapı. Büyük kapının yanına varınca masanın başındaki şişman adamı gördüm. İç suratlının biriydi. Bizim darı çuvalı da hemen masanın yan tarafında kuzu kuzu yatıyordu. Kendimi azıcık zorladıktan sonra gözümden yaş getirmeyi başardım. İçeriye girer girmez. Emmi, dedim, ne olur ver emmi. Suratıma ters ters baktı. Neyi lan? Şu darıyı. Vallahi billahi biz orada darı satmayacaktık. Anam da hastanede. Umursamadan. Zabı tutulacak, dedi. Zaptın ne olduğunu anlamadığım için ben tutarım emmi, dedim. Ne? Ben tutarım. Ulan alırsam seni ayağımın altına. Emmim, emmimsin. Git lan zü. Emmim, emmimsin. Pofladı, la havle çekti, bağırdı. Ulan git. Emmi, yoksunuz emmi. Nasıl oldu bilmem, ardımdan gelen biri kollarımdan yakalayıverdi. Şişmanın buyruğuyla kabama okkalı bir tekme yiyip soluğu dışarıda aldım. Abim sordu. Vermiyorlar mı? Yok, dedim. Bir şey tutacaklarmış. Lan bizi tutacaklar. Sen anlamadın mı? Hadi kaçalım. Tekme hala kemiğimi sızlatıyordu. He, kaçalım, dedim. İyi, kaçtık. Çünkü kaçmadan önce abim şişkonun kapısını açtı. Ben sövdüm şişkoya kilo kilo. O yerinden kalkıncaya dek biz uçmuştuk. Gitti bizim 50 darı. Kim bilir, Adana kentinin hangi belediye hizmetinin, hangi taşı, hangi süsü, hangi boyası olmuştur bu bizim 50 darı? Belki de belediye başkanının makam arabasına fors almışlardır, bol bol forslansın diye. Abimle koşa koşa eve geldik. Çocukluk, hem koşuyoruz hem de ardımıza bakıyoruz. Çarşı ağları koşturuyorlar mı, koşturmuyorlar mı diye. İştahsız yaktım kazanın altını, iştahsız üfledim şiş şiş gözlerimle ateşi. Kazan kaynadı, darılar haşlandı, zarar ziyan şimdiden yarı yarıya. Abim kovanın bir ucundan tuttu, ben de bir ucundan. Adana'nın kızgın sokakları fokurdayan bir kazan, bizim çıplak ayaklarımız etten birer kepçe, dön Allah dön. Darı, hamama girdi koca garı, dişleri sarı sarı. Gün akşama dek dolaştık durduk. Sabahleyin satıcının avcuna saydığımız darı parasını yine de çıkaramadık. Gece babama bir şey söylemedik. Anlatsak yoksulun iç boşalması, isyanı belli. Şişko'ya da, abimi yakalayıp götürene de, belediyeye de, başkanına da ver edecek küfürü ve ardından ben gösteririm onlara diyecekti. Sabahleyin kuru ekmeğe ikişer bardak çayı yuvarladıktan sonra abime gel bugün su satalım dedim. Gözleri parladı. Haklıydı çocuk. Darıyı eve getirmesi, soyması, haşlaması, kazanın altını gözlerimiz çıkıncaya dek üflemek, kova elde dolaşmak dertti. He satalım dedi. Anamın yalnız sebze işlerinde kullandığı temiz kovayı aldık. Bir güzel yıkayıp sabunladık. Evden bir kulplu tas, bir de su bardağı alıp yola düştük. Buzcudan bir parça buz, belediye kesesinden de su doldurduk içine. Bir tarafına kardeşim geçti kovanın, bir tarafına ben. Düştük köşker arastasının içine. Hadi buzlu su, 32 dişine trompet çaldırıyor buzlu su. Üzerinden su eksildikçe daya kovayı çeşmenin altına. Buz azaldıkça doldur buzu içine. Yok mu yüreği yanan? Ara sıra kendimiz de bardak bardak yuvarlıyoruz. Nakli mekanda ferahlık vardır diyenler aldanmamışlar. Meğer nakli sanatta da ferahlık varmış. O denli kolayımıza gitti ki bu su satma işi, evvelallah ikinci günü bizim darı kovası da su kovası oldu. Artık çift koldan çalışıyorduk. Gerçi tek başına bir kova suyu taşımak zor oluyordu ama bir yandan durmadan üzerinden eksildiği için güç gelmiyordu bize. Akşamları kazandığımız paraları bir teneke kutunun içine atıyorduk. Bilmem, belki de anamıza sürpriz yapacaktık. Çünkü yarın perşembe anamız hastaneden çıkacak. Çok bekledik o gün anamızı. Ancak ondan bir hafta sonra geldi anamız. Zaten zayıftı, geldiğinde bir deri bir kemik kalmıştı. Ama olsun, tek anamız olsun, değil bir deri bir kemikten, yalnız kemikten olsun. Ana, paraya bak, dedim. Teneke kutuyu önüne boşalttım. Sevindi, avundu anacığım. Bir şeyler söyledi. Babanızın eli çok dardaymış, iyi oldu bu para, dedi. Neden bilmem, babam kazandığımız parayı bizim elimizden almazdı. Anam aracılığıyla alırdı. Sonradan öğrendim. Hastane ilacı hep babama aldırmış. Babam da böylece topladığı bekçi paralarından bir bölümünü yemiş. İşte bizim o bozukluklar oraya verilecekmiş. Olsun, tek anamız iyi olsun da. Anam geldikten sonra da darıcılık yapmadım. Bilmem, ya ben bakmıştım darıcılıktan ya da artık anam 200 darıyı sırtına yükleyebilecek o eski ana değildi artık. O kışımız çok kötü geçti. Hiç açmadı gökyüzü. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha dek yağdı durdu yağmur deli deli. Yok diyordu babam, ben böyle yağmur ne gördüm ne de bildim. Dibi delindi mübareğin dibi. Oysa delinen gök değil, bizim çerden çöpten evimizdi. Yağmur tepemizden vurdukça o çinkolar inim inim inliyordu. Artık bir elimizde mum, bir elimizde çöp, evi neresi akarsa oraya yapıştırıyor, tıkıyorduk. Başımızın cezası tavan, arı kovanına dönmüştü. Tam uykumuzun tatlı yerinde şıp şıp burnumuzun üzerine su damlaları. Ana burnumun ucuna şıp şıp diyor. Zavallı anacığım gaz lambasının kör ışığında kalkar, delikleri sıvamaya çalışırdı. Ama biraz sonra azgın sular bir başka yerden damlamaya başlardı. Bir gece büyük bir gürültüyle uyandık. Babam, vah vah birinin evi yıkıldı ya, kimin evi dedi. Ulan yağmur yeter be. Babamın ardından da hemen anamın çığlığı duyuldu. Bre herif kalk, yıkılan ev bizimkisi. Babam o denli iyimser ki, yok yahu nasıl olur diyor. Vallahi fırladık yataklarımızdan. Bizim duvarlardan birinin yarısı yoktu. Günlerdir duvarı döven yağmur çamurlarını akıtmış, yarısını açıkta bırakmıştı. Babam şaşkınlıkla, avrat sokak görünüyor vallahi dedi. Anam telaşlandı. Bizleri bir üşütürse hapı yuttuk. O zaman ciğer yangısı hemen hazır. Herif ne edek? Ne edek bilmem ki. Suda başladı içeri girmeye. Savan çakalım mı? Gece yarısı sağ olsun babam bize bezden bir duvar yapıverdi. Belki o ince çıtalar olmasaydı duvar boydan boya çökerdi. İçimde büyük bir korkuyla uyudum o gece. Ya evimiz başımıza çökerse diyordum. Evin çökmesi önemli değil. Ayrıca üzerinde bizi ezecek bir şey de yok. Ama bir çökerse yandık belli bu kış günü. Hem de bu hiç dinmeyen şırıl şırıl yağmurun altında. Öğleyin okuldan geldiğimizde babam bir takım yeni buluşlar geliştirmişti. Yıkılan duvarın orasına burasına dilmeler, odunlar çakmıştı. Biz geldiğimizde çamurla çamuru sıvamaya çalışıyordu. Ah o zamanlar bir naylon olsaydı. Babam, eh diyordu ikide bir. Bu yağmur bugün dinerse, akşama doğru güneş çıkarsa, bir de gece yarısı ayaz olursa yarına kalmaz bu sıvadığım yer kibrit gibi kurur. Umut dünyası. Ama hiç de babamın umut ettiği gibi olmadı. Yağmur arttıkça arttı. Gök karardıkça karardı. Akşam üzeri de kötü haber kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Irmak seti yıkıp kenti basacak. Seyhan gerçekten akşam üzeri iyice kabarmıştı. Bazı yerlerde hemen seti yalayıp geçiyordu. Bizim ev setin dibindeydi. Irmak gürüldedikçe yüreğimiz hop oturup hop kalkıyordu. Sabahleyin ortalık aydınlanırken babamın sesiyle uyandık. Artık ırmak taşmaz diyordu. Sanki ırmağın taşmayacağı havanın aydınlanmasına bağlıymış gibi. Uyku gözlerimden aka aka gittim o gün okula. Okulda da Salt Seyhan konuşuldu o gün. Bir gece önceki uykusuzluk o gece erkenden yatmamıza sebep oldu. Daha ilk akşamdan daldık uykuya. Düşümde su görüyordum. Çok, çok su. Gelip evimizi götürüyordu, boğuşuyorduk sularla. Bizi o gece yarısı yataklarımızdan fırlatan anamın çığlığı oldu. Kalkın çocuklar, su bastı. Deli gibi fırladık yataklarımızdan. Fırlar fırlamaz ayaklarımızın suya gömülmesi bir oldu. Su odamızın içinde dönüp duruyordu. Babam bağırıyordu, eşyaları tutun. Bir gece önceki yıkılıp yapılan duvar yine yıkılmış, oradan su bütün gücüyle içeriye giriyordu. Eh artık tatlı canımızı mı kurtaralım, yoksa tatlı canımızdan daha tatlı eşyalarımızı mı kurtaralım bilemedik. Yakaladığımız eşyayı kerevetin üzerine atıyorduk. Havada bir soğuk, bir soğuk, ıslak pijamalarımızın içinde donacağız sanki. Türk Ocağı mahallesinde pek çığlık yok, bizim evden başka. Çünkü tüm diğer evler ikişer katlı ve taş. Daha millet iki gün öncesinden önlemini almış, alt evlerindeki erzaklarını, şunlarını, bunlarını yukarı odalara taşımışlar. Bizim evden başka çerden çöpten ev yok ki mahallede. Babam gece yarısı Kadir Şeref Efendi'nin kapısını çaldı. Taşıyabildiğimiz eşyaları, altımızda su, üstümüzde yağmur, Kadir Şeref Efendi'nin alt evinin yüksekçe sahanlığına taşıdık. Anam, babam, abim kaç kez suya battılar bilmiyorum ama ben çok düştüm. Bir kezinde elimdeki yastığı da suya kaptırdım. Koştum ardından yakalayayım diye suyun altında kalan kaldırımı göremediğimden bir kez daha tökezledim. Güle güle çiçekli yastığım, güle güle. Yolun açık Akdeniz'e dek. Oysa öyle çok severdim ki o çiçekli yastığımı. Sabahleyin evimiz onuruna yakışır bir şekilde sessiz sedasız çöktü gitti. İçinde de kerevetimiz, iki kırık sandalyemiz ve çok modern sobamızla birlikte. Kömürlerimizin de hepsi akmış gitmişti. Babamın göz bebekleri uzadı sanki bu manzaraya bakarken. İlk kez tümümüz ağladık birbirimizin ellerini tuta tuta. Öğleye doğru su azalınca babam bir tek atlı araba tuttu, geldi, eşyalarımızın geriye kalanını bu arabaya yükleyerek ablamızın evine taşıdık. Eniştemizin 1,5 oda olan evinin buçuğuna villamız yeniden yapılıncaya dek yerleştik. Çoğu günler de uzaktan tanıdık Dudu teyzenin bir göz evinde kaldık. O iyimser babamın hali hiç gözlerimin önünden gitmez. Dokunsan ağlayacaktı zavallı. Bilmem, belki de biz görmediğimiz zamanlar yine için için ağlıyordu. Mart güneşiyle birlikte havalar da düzelmeye, ısınmaya başladı. Gerçi evimizi yapmak için 5-6 kilo çivi yeterdi ama çaba yine bizlere düşüyordu. Babam 2 gün çok sıkı çalıştı. Enkaz haline gelmiş dilme ve direklerle evin çatısını dikti. 2 günde sıvasına uğraştı. Bizim cici yuvamız bizleri içine kabul etmeye hazırdı. Bir öğle sonrası yeniden evimize girerken ne kurdele ne de kurban kestik ama anamın sağ ayağını atmazdan önce belki yarım saat dua etti Tanrı'ya. Bilmem, belki de bu dualar evimizin tekrar başımıza çökmemesi içindi. Oh, biricik yuvamız, yine başımızı sokmuştuk içine. Varsın kömürümüz olmasın ama bizim evimiz. Biz evimizi soluğumuzla ısıtırız. Babam çok düşünmedi, hemen bir buluş ortaya koyuverdi, tastamam odanın orta yerine. Odanın ortasına tencere büyüklüğünde bir çukur açtı. Akşam olunca anam, yaktığı 3-5 parça mangal kömürünü içine kül doldurduğu eski bir kabın içine koyuyor, sonra bu çukura bırakıyordu. Üzerine aralıksız bir sandalye, onun üzerine de evin en büyük yorganını örtüyor, bacaklarımızı içine sokuyorduk, biz iki kardeş. Oh sıcacık deyince babam mutlu oluyor, bu mutlulukla anama seslenerek. Hava Hanım, yap da bir çay tadını çıkaralım şu mutluluğun, diyordu. Dersimizi yapacağımız zaman yorganın içinde doğruluyor, tahta çantamızı kucağımıza çekiyor, iki kardeş ödevlerimizi hazırlıyorduk. Babam durup durup, vallahi avrat, o yağmurda yaşta, o evimiz yıkıldığında iyi ki hasta olmadık, diyordu, seviniyordu. Bazen duruyor, nasıl da gitti o güzelim çiçekli yastık, diyordu. Sonra benim saçlarımı okşuyor, ühü, kim bilir ki şimdi hangi denizde yüzüyordur o yastık, diyordu. Anam kocaman ak çaydanlığımızda çayı demliyor, üzerine apak bir havlu örtüyor, mis gibi çay kokusu odanın içine yayılıyordu. İkişer üçer bardak açık çay içiyorduk. Hava o gece ayazsa anam tandırın altındaki küllenmiş ateşi çıkarıyor, odanın bir yanına koyuyor, hepimiz tandır yorganının altında birlikte yatıyorduk. Aynı yorganın altında yattığımız geceler abimle en sevdiğimiz çekişme oyununu oynayamıyorduk. Kerevetimizde birimiz bu başta, öbürümüz öteki başta yatarken ayaklarımızla birbirimizi dürter, sonra bu dürtmeleri hızlandırır, kahkahaları atar, ancak anamızın uyarısıyla dururduk. Az sonra yine başlar, yine ayaklarımızı bir makine gibi çalıştırarak oyunumuzu sürdürürdük. Aynı yorganın içinde dalgınlıkla ayağımı ileriye doğru sallayınca babam, "Aha böğrüm!" diye bağırdı. "Hangi günü savurdu tekmeyi lan?" "Baba ben!" dedim. "Niye savurdun?" "Abim sandım." Bir kez de abim sallayıp babamın böğrünü tutturunca, "Lan vallahi ayak sallayacaksanız, oyun oynayacaksanız kerevetinizi yatırırım, sonra soğuktan donarsınız," dedi. Sıcak yorgan altından atılma korkusuyla tekme oyununu hemen durdurmuştuk. Ah, durur muyduk ki? Bu kez ayak parmaklarımızla birbirimizin ayağının altını kaşır, kıkır kıkır gülerdik. Babam bağırırdı. "Niye gülüyorsunuz ulan?" "Birbirimizi gıdıklıyoruz baba." "Eliniz nasıl yetişiyor?" "Ayağımızla gıdıklıyoruz baba." "Madem öyle beni de gıdıklayın, ben de güleyim." İki kardeş babamızı gıdıklar, o gülerken sanki biz gıdıklanıyormuşuz gibi kahkahalar atar, yorulunca başımıza yorganı çeker, bir arada yatmanın mutluluğuyla hemen uyurduk. Yaz mevsimini çok severdik. Anam çok kez, "Yazın anası babası olsa arkasından ağlarmış," derdi. Herkes yazı sever zaten. Kimi yaylaya gider, kimi denize. İstanbul'a gidenleri de olur bizim Türk Ocağı mahallesinin. Biz bunlar için sevmezdik yazı, sıcak olduğu için, yağmur olmadığı için severdik. Bol domatesiyle, bol biberiyle, bol hıyarıyla bulunmaz bir mevsimdir yaz. Yaz geldi miydi, yemek pişirmeye ne gerek var? Doğra domatesi sahana, doğra soğanı sahana, varsa damlat bir iki damla zeytinyağı. Ekşi için düşüncen olmasın, yediveren koruk tüm yaz boyunca buyruğunda. Ondan da dövdün mü biraz, akıt ekşisini salatanın içine, giriş sefa, giriş muzo. Maşallah bol ekmek yerdik biz. 4 kişilik aile, 4 ekmeğe bana mısın demezdik. Hele mübarek bir de taze olursa. Yaz günü yıkanmak da dert değildi bizim için. Leğeni çek avlunun bir köşesine, hangi köşeye çektinse orası banyo. Suyu ısıtmak da istemez. Koyarsın bir saat önceden kovayı güneşe, bir saat içinde ateş gibi olur. Ilıştırırsın bile. Ama kışın öyle mi ya? Bekle ki güneş çıksın. Yok avlunun şurası daha soğuk, yok burası daha sıcak. Dön Allah dön. Bir şey değil, temizlik uğruna işin ucunda ciğer yangısı olmak da var. Piri pak, tertemiz öteki dünya gezisi. Onun için anamızın gözü hep güneşte olurdu. Bir banyo yapana dek çırılçıplak avlunun birkaç köşesini değiştirdiğimizi bilirim. Orası daha soğuk, öbür taraf daha sıcakmış da ondan. Ana çabuk dondum. Bir sabun daha edeyim, tamam. Ara sıra konu komşu bizim sırtımızdan çok büyük sevaplar kazanırlardı. Bakarız akşamüstü Fethiye teyze bir tabak yüzük çorbası göndermiş ya da İsmail efendi hizmetçisiyle bir tabak kayısı. Hep şaşardım, niye bunlar gönderecekleri şeyleri taze taze değil de bayatlatıp öyle gönderirler diye. Sanırım çabucak yiyemeyip tadını çıkara çıkara yiyelim diye. Öyle yersek duamız da çok olurdu. Babam bazen karşılaştırmalar da yapardı. Atiye Hanım'ın böreği Şadiye Hanım'ınkinden daha güzel. Ama bak Şadiye Hanım'ın pilavına diyecek yok ha. Yalnız pilavı şöyle piştikten sonra azıcık dinlendirse pirinçler dana gözü gibi dene dene olur. Bilmiyor ki Hayriye Hanım'ın da kabağına diyecek yok. Bayılıyorum o avradın kabağını yerken. Anam yanıt vermeyince babam sorardı. Söylesene avrat, nasıl Hayriye Hanım'ın kabağı? İyi iyi. Kabak ki kabak. Söylesen ya Şadiye Hanım'a bir daha pilavı benim dediğim gibi yapsın. Anam başını sallardı. İçine kuş üzümü de koysun mu? Dalga mı geçiyorsun be? Neyine gerek bre herif? Adam bilip göndermişler, yersin keyfine bakarsın. Arkasında duanı edersin, olur biter. Etmediğimizi biliyor mu? İlerimizde bir kamyoncu otururdu. Onlar da nedense hep patates gönderirlerdi bize. Babam da durmadan bozulurdu buna. Gene mi patates? Diye. Sanki peşin para vermiş gibi. Bazen söylenirdi de. Bir lokma da et koymamışlar içine. Bir gece annemle bunlara oturmaya gittik. Radyodan piyes dinleyeceğiz. Şans bu ya, radyoları bozulmuş. Söz döndü, dolaştı, bizim okulda çalışkan çocuklar olduğumuza geldi. Recep emmi hangi ülkenin başkentini sormuşsa bilmiştim. Vallaha dedi anama, bu çocuk çok büyük bir adam olacak. Sanki ülke başkentlerini bilen her çocuk çok büyük bir adam oluyormuş gibi. Yahu biliyor, hangisini sorsam biliyor be. Eh, anamı görmeli o zaman. Neredeyse soluk mantosu içine sığamayıp taşıyacak. Benim oğlum akıllı, diyor başka bir şey demiyor.